Öteki Tarih, Cilt 2, 17. ayrım, sayfa 257. Resmi adıyla Şark Anadolu Demiryolları Anlaşması'nın tarihçesi 1900'de İstanbul'a gelen bir savaş gemisinin kaptanı olan Albay Colby M. Chester'ın Osmanlı İmparatorluğu nezdinde yaptığı temaslara kadar gidiyordu. Albay Chester 1908'den itibaren gözünü Musul Kerkük bölgesindeki demiryolları ve maden ayrıcalıklarına dikmiş, Meclis-i Mebusan'da 10 Mart 1909'da bir proje sunmuş ancak Osmanlı İmparatorluğu dağılınca rotayı Ankara'ya çevirmişti. 8-9 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oynanacak olan iki imtiyaz anlaşmasına göre o sırada amiral olan Chester'ın Delaware eyaletinde iş adamları, bankerler ve gazetecilerle kurduğu Ottoman American Development Company adlı şirkete 99 yıl süreyle Türkiye'nin doğusu ile Musul Kerkük bölgesini birbirine bağlayan 4400 kilometrelik bir demir yolu ile iki liman yapımı karşılığında limanların ve demir yolu hatlarının yanlarına 40 kilometrelik şerit içinde kalan alanda petrol dahil her türlü maden arama, kanal, yol, telgraf ve telefon hatları, bayındırlık işleri, bankalar, oteller, gözlem evleri inşa etme imtiyazı tanınıyordu. Hükümet 400 milyon dolar civarında bir Amerikan sermayesinin Türkiye'ye geleceğini ve ülkenin kısa sürede çağ atlayacağını sanıyordu. İzmir İktisat Kongresi bu imtiyazın kamuoyuna sunulması için iyi bir platform idi. Dipnot. Ancak bu büyük coşku kısa sürdü. Lozan'da Musul'un çözüme bağlanamaması, Standard Oil şirketinin Irak petrolünün denetimini ele geçirmesi üzerine ABD resmi çevreleri de iş adamları da heveslerini kaybedince anlaşmalar hayata geçmedi ve Türkiye'nin küçük Amerika olması ileri bir tarihe ertelendi. Neden İzmir? Bu sefer muhalif milletvekilleri kongrenin belli bir programı ve gündeminin olmamasını, ayrıca ulaşım açısından son derece elverişsiz bir ayın seçilmesini eleştirdiler. Program konusu zaman içinde halledilebilirdi ama ulaşım konusundaki eleştiri haklıydı. Çünkü o tarihlerde örneğin Erzurum'dan İzmir'e gelebilmek için önce karayoluyla Trabzon'a, oradan gemiyle İstanbul'a, İstanbul'dan yine gemiyle Bandırma'ya, Bandırma'dan Şimendifle İzmir'e gitmek gerekiyordu. Yazın bile çok zahmetli ve masraflı olan bu yolculuğun kış aylarında yapılması neredeyse imkansızdı. Peki kongre neden Ankara veya İstanbul'da toplanmıyordu da daha birkaç ay önce üçte birini faili meçhul bir yangında kaybetmiş İzmir'de yapılıyordu? Bunun cevabı açıktı. Ankara o yıllarda böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapamayacak kadar küçük ve muhafazakar bir kasabaydı. İstanbul çöken imparatorluğun köhne başkenti olarak Kemalistlerin kara listesindeydi. Nitekim Mustafa Kemal İstanbul'a ancak 1927 yılının yazında gelecekti. Gavur İzmir ise Levent'ten geçmişiyle Türkiye'yi Lozan'da sıkıştıran Batılılara liberal selamlar göndermek açısından en uygun seçenekti. Sonuçta muhalifler ikna edildiler ve kongrenin hazırlıklarına başlandı. Mesleki temsil ilkesi. Kongreye katılım Mahmut Esat Bey'in önerisiyle mesleki temsil ilkesine göre gerçekleşecekti. Bu amaçla her kazadan üçü çiftçi, biri tüccar, biri ya sanayici ya zanaatkar, biri amele, biri şirket temsilcisi, biri de banker olmak üzere 8 delegenin seçilmesi istendi. Sonradan yeterli kişi bulunamadığı için 6 grup 4'te indirilecek ve kongreye tüccar, çiftçi, sanayici ve amele zümrelerinin temsilcileri katılacaktı. En kalabalık ve en örgütlü olanı tüccarlar zümresiydi. Kısa süre içinde delegelerini seçmişler, Tütün Reisi, İstanbul Ticaret Odası, Milli Türk Ticaret Birliği, Ticaret Mektebi ve İtibarı Milliye Bankası'nın durumu tekel ve gümrükler, kabotaj, milli para, ithalat ve ihracat, yabancı sermaye ve benzeri konularda bir dizi rapor hazırlamışlardı. İkinci örgütlü kesim çiftçiler zümresiydi ancak bu grubu büyük toprak sahipleri oluşturuyordu. Küçük çiftçilerin, ortakçı veya yarıcıların, tarım işçilerinin zümrede temsilcileri yoktu. Sanayici zümresi ise tahmin edileceği gibi çok zayıftı. Bunu zümrenin başına sanayi ile ilgisi olmayan Kazım Karabekir Paşa'nın getirilmesinden anlamak mümkündü. Zümrenin delegelerinin çoğunluğunu üst düzey bürokratlar ve bazı milletvekilleri, parantez içinde ki kongrede delege olan 40 milletvekili vardı, oluşturuyordu. Amele zümresi ise ağırlıklı olarak İstanbul'daki iddiatçı tüccarların kurduğu İstanbul Umum Amele Birliği üyelerinden oluşuyordu. İzmir'den de 5 kadın amele temsilcisi, parantez içinde Hayriye, Elif, Emine, Şefika, Münire ve Nigar Hanımlar vardı. Mesleki temsil ilkesine göre zümrenin başında bir amele olması gerekirken aka gündüz takmadanı kullanan iddiatçı yazar Hüseyin Enis Avni getirilmişti. İstanbul'daki sosyalist aydın ve emekçilerin oluşturduğu aydınlık grubu bu hakların kağıt üzerinde kalmaması için kongreyi destekleyici bir kampanya yürütüyorlardı. Zonguldaklı maden işçileri de İktisat Kongresi'nde Türk Madencileri Ne Diyordu başlıklı bir risale ile sorunlarını ayrıntılı biçimde kamuoyuna aktarmışlardı. Hampar Sumyam'ın binası. Yolculuk için gereken parayı çoğunlukla açılan bağış kampanyalarıyla ya da eşten dosttan aldıkları borçlarla sağlamayı başaran delegeler ağır kış koşulları içinde büyük zorluklarla peyderpey İzmir'e ulaştılar. Yolculuk sırasında komik olaylar da olmuştu. Örneğin İstanbul delegelerinden 150 kişilik grubu getiren Fransız Massagaris Kumpanyası'nın Pierre Loti vapuru İzmir Limanı'na güvenlik gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince kapatılınca limana giremeyip diğer yolcularla birlikte Marsilya'ya gitmişti. Delegeler 3-4 gün sonra bir başka gemiyle Marsilya'dan gelmişlerdi. Yine çeşitli yerlerden İstanbul üzerinden Bandırma'ya gelenler önce kayık yokluğundan gemiden çıkamamışlar. Çıktıktan sonra da Bandırma Gümrük Müdürü'nün düşmanca tavrı yüzünden limanda mahsur kalmışlardı. Kongre 2. Kordon'da parantez içinde eski gümrük o yıllarda Osmanlı Bankası depolar olarak kullanılan Ermeni tüccar Aram Hampar Sumyan'ın üzüm incir işletmesi binasında toplandı. Dipnot: bugün Kestane Pazarı 857. sokakta otoparkın yerinde yükselen bu tarihi bina 12 Eylül darbesinden sonra yıkıldı. Arşivlerdeki tek tük fotoğraf olan bu binanın 7000 kişiyi alabilecek kapasitede iki katlı dev bir yapı olduğu biliniyor. Kongre sırasında binanın bir bölümünde Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen incir, zeytinyağı, pamuk, meyan kökü, bakliyat, bamya, helva, makarna, balık, sabun, kendir, peştemal, kösele, havlu, süslemeli tabak, aktar malzemesi, ipek kozası, sigara kağıdı, itriyat, gül yağı, seccade ve halı, çiçek, saksı, sandalye gibi envai çeşit yerli malının sergilendiği pavyonlar açılmıştı. Hanlar, oteller, lokantalar ağzına kadar dolmuştu. Hatta bazı İzmirliler evlerini bile misafirlere açmışlardı. Belediye başkanı ve şehrin ileri gelenleri delegelere toplu yemekler veriyor, zengin delegeler ölmüşlerinin ruhuna çeşitli camilerde mevlit okutuyorlardı. Kısacası yangın yeri İzmir biraz zoraki de olsa küllerinden yeniden doğuyordu. O günlerin havasını 25 Şubat 1923 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesi muhabiri şöyle anlatıyordu. Kongre münasebetiyle İzmir bir kat daha pahalandı. Koskoca şehirde adam akıllı yemek yiyebilecek iki lokanta bile yok. Bir tabak et 30, adi bir kuru fasulye 20, bamya gibi yaş sebze 30 kuruş. Yemeklerde de yenecek hiçbir hal yok. Oteller lebalep dolu. Başlangıçta 3000 delegenin gelmesi planlanmıştı ama kongrenin sürdüğü 18 gün içinde peyderpey gelenlerin sayısı ancak 1135'e varabildi. Gelebilenlerin ezici çoğunluğu İstanbul'dan ve İzmir'dendi. Bunun dışında Erzincan, Erzurum, Karahisar-ı Şarki, parantez içinde Şebin Karahisar, Mesudiye, Malatya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Göynük, Mudurnu, Edirne, Sungurlu, Mersin, Seyit Gazi ve Kütahya'dan delegeler vardı. Mesleki zümrelerin dışında kongreye Fransa Darülüfünun ve Mekatibi Aliye Mezunları Cemiyeti, Macaristan Türk Mezunları Cemiyeti gibi konuyla ilgisiz kuruluşlar da delege göndermişlerdi. Fevzi Paşa ve Asım Paşa ise kongrenin şeref konuklarıydı. İktisat vekili Mahmut Esat Bey, konu ilk ortaya atıldığında kongreye Avrupa'nın sanayici tüccar ve ziraatçılarını dahi davet ettiğini, halde iş uygulamaya gelince sadece milli mücadele sırasında Kemalistlerin can simidi olan Sovyet Rusya'nın Ankara sefiri Aralov'u ve kardeş Azerbaycan'ın Ankara sefiri Abilov yoldaşları kongreye davet etmişti. Tahmin edileceği üzere batılı ülkeler gazeteli yoluyla yapılan bu davete icabet etmemiş, buna karşılık Türkiye'den hala umudunu kesmeyen Rusya, Ukrayna, Maverai Kafkas Şuralar Cumhuriyeti adına kongreye tebrik telgrafları gönderilmişti. Mustafa Kemal'in açış konuşması. Sonunda beklenen an geldi ve İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 günü saat 10'da Mustafa Kemal'in uzun ve etkili konuşmasıyla başladı. Konuşmanın en dikkat çekici yanı o güne dek her fırsatta tekrarlanan kapitalizm, emperyalizm, mazlum milletler gibi kavramlara hiç değinilmemesi, Bunların yerine iktisadi bağımsızlık, kapitülasyonların kaldırılması, yabancı sermaye ve liberal ekonomi terimlerinin almasıydı. Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi'ni açtıktan sonra 18 Şubat'ta Eskişehir'e geçmiş, burada Lozan barış görüşmelerine ara verilmesi üzerine ülkeye dönen İsmet Paşa ile buluşmuş ve iki lider 20 Şubat'ta Ankara'ya dönmüşlerdi. Kongrenin bundan sonraki bölümleri onsuz devam edecekti. Kongrede sağ cenah tüccarlara, sol cenah amelelere, merkez ise çiftçilere ayrılmıştı. Sanayiciler ise çiftçilerle amelelerin arasına sıkıştırılmıştı. Büyük bir heyecanın hakim olduğu kongrenin başkanlığını sivil giysiler içindeki Kazım Karabekir Paşa yapıyordu. İktisat vekili uzun bir konuşma yaptı. Ardından sahneye Abilof'la Aralof çıktı. Abilof'un sade bir baş selam ile yetinmesine karşılık Aralof'un Türk usulü selam durarak "Yaşasın Türkiye, yaşasın ordu" diye bitirdiği teşekkür konuşmasını delegeler "Yaşasın Ruslar" nidalarıyla karşıladılar. Ancak Aralof Kongresi'nde dilin eskisi gibi Bolşevikçe değil Batılıca olduğunu fark edecek ve aynı gün Moskova'ya gönderdiği raporda Türkiye'nin Sovyet Rusya'dan giderek uzaklaşacağını yazacaktı. Becerikli zümreler. Kongrede meslek zümreleri adına 15'er kişiden oluşan komisyonlar raporlar hazırlarken bunlar hakkında konuşma yapma hakkı her zümreden ikişer kişiye verilmişti. Yani sadece 8 delegenin konuşma hakkı vardı. Aslında ortada belirli bir program ve gündem olmadığı için demokratik usulların uygulanması pek mümkün görünmüyordu. Nitekim kongrede seslerini duyuramayan delegeler İzmir sokaklarını, meydanlarını, kahvelerini miting alanına çevirdiler. Kongrenin sürdüğü 16 gün içinde meslek zümrelerinin oluşturduğu program üzerine delegeler kısıtlı da olsa tartıştılar ve programlar oylanarak parantez içinde bazen oy birliği bazen oy çokluğuyla kabul edildi. Hem kalabalık hem de örgütlü olan tüccarlar kongreye sundukları 134 önerinin tamamını delegelere benimsetmeyi başardılar. Bunların başında tekellerin kaldırılması, hükümetin de ortak olacağı bir ticaret bankası kurulması, deniz ticaretini ve gümrüklerinin yeniden düzenlenmesi, yabancı sermaye girişinin ilkelere bağlanması vardı. Çiftçi zümresinin ise 96 önerisi kabul edildi. Bunların başında reji idaresinin ve aşarın kaldırılması vardı. Rejinin kaldırılması oy birliğiyle kabul edilirken aşarı amele zümresi oy birliğiyle desteklemiş, ticaret ve sanayi zümresi ise aşarın yerine yeni bir vergi konması şartıyla desteklenmişti. Sayıca az olan sanayi zümresinin sadece 24 talebi kongrede kabul edildi. Bunların başında iç pazarın korunması ve sanayinin özendirilmesi geliyordu. Amele zümresi ise 34 önerisini benimsetebildi. Bunlar arasında günlük çalışma süresinin 8 saatte sınırlanması, iş güvenliği, ücretli izin ve sosyal güvenlik önlemleriyle 1 Mayıs gününün Türkiye İşçiler Bayramı olması vardı. Ayrıca amele günü yerine işçi denmesi karara bağlanmıştı. Ancak bu 34 madde içinde ücretlere ve çalışma koşullarına yönelik taleplere sanayi ve tüccar delegeler red oyu vermişlerdi. 1 Mayıs maddesini ise sanayi ve amele zümresi oy birliğiyle kabul ederken çiftçi ve tüccar zümresinin sadece bir kısmı desteklemişti. Misak-ı İktisadı adlı hamasi belge. 3 Mart 1923 günü 12 maddelik bir misak-ı iktisadi kabul edildi. Maddelerdeki Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Hırsızlık, yalancılık, riya, tembellik en büyük düşmanımız, taassuptan uzak dindarane bir selabet her şeyde esasımızdır. Marife verdiği kutsiyet dolayısıyla Mevlid-i Şerif, parantez içinde kandil gününü, aynı zamanda bir kitap bayramı olarak yaşar. Türk mikroptan, pis havadan ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. Meslek zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve birbirini tanımak, anlaşmak için seyahatler, birleşmeler yaparlar gibi konuyla ilgisiz hamasi ifadeler pek çok kişiyi büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Öyle ki İleri gazetesinden Suphi Nuri Bey'e göre belgenin adı dini ya da ahlaki misak olsa daha uygun olurdu. Ancak Suphi Bey'in gözden kaçırdığı bir husus vardı. Misakın Türk dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesatına düşman olmayan milletlere daima dosttur, ecnebi sermayesine aleyhter değildir diyen 9. maddesi adeta İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasındaki esas amacı özetliyordu. Amaca ulaşıldı mı? Aslında İzmir İktisat Kongresi'nin iki temel amacı vardı. Birincisi, milli mücadele yıllarında Ankara'ya uzak kalan İstanbullu Müslüman Türk burjuvazi ile ilişkileri düzenlemekti. Nitekim bir iktisat kongresi toplanma fikri İstanbul'daki gayrimüslim tüccarları geriletmek için 1922 yılında Milli Türk Ticaret Birliği'nde örgütlenen Müslüman Türk tüccarlardan çıkmış. İktisat vekili Mahmut Esat Bey'in onlara verdiği daha büyük bir kongre toplama sözü uyarınca da İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. Kongrede başlarında fesi çıkarıp Ankara'nın kalpağını giyen İstanbullu burjuvalar daha sonra da kalpağı çıkarıp Panama şapkasını giyeceklerdi. İkinci amaç ise Lozan barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği o günlerde Batılı ülkelere kapitülasyonlara kesinlikle karşı olduklarını ancak Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğundan ve iddiaçlardan devralınan liberal iktisat politikalarından vazgeçmediği, yabancı sermayeye düşman olmadığı mesajı vermekti. Bir başka deyişle Batı dünyasına biz Sovyet sisteminde değil kapitalist Batı sisteminde kalmak istiyoruz ama kendi koşullarımızda kalmak istiyoruz denmek istiyordu. İzmir İktisat Kongresi Batılıların çok ilgisini çekmedi ama esas sorun Ankara'nın bir yandan Amerikan sermayesini çekmek için Chester imtiyazı gibi büyük tavizler verirken bir yandan Türkiye ile uluslararası sermaye piyasaları arasında iyi bir köprü olabilecek yerel gayrimüslim burjuvaziye düşman gören katı bir milliyetçilik gütmesiydi. Hem millici hem beynelmilelci olmanın çok kolay olmadığı ileride görülecekti. Ancak İzmir İktisat Kongresi'nde tüccar, çiftçi ve sanayici zümrelerinin benimsettiği kararlar eksik gedik de olsa Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanmaya çalışıldı. Kemalist rejim ve ardılları sadece ve sadece kongrenin işçilerle ilgili aldığı kararları uygulamamak konusunda büyük maharet gösterdiler. Özet kaynakça. Türkiye İktisat Kongresi 1923 İzmir Haberler Belgeler Yorumlar hazırlayan Gündüz Ökçün SBF yayınları No 262 1971 Afet İnan İzmir İktisat Kongresi Türk Tarih Kurumu 1989 Bülent Bilmez Can Demiryolu'ndan Petrola Chester Projesi Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2000. İkinci grup ve CHP'nin kuruluşu. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri arasından bizzat Mustafa Kemal'in kurduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu daha sonra birinci grup olarak anıldı. Grubun 10 Mayıs 1921'de yapılan ilk oturumunun sekreterliğini ise ileride Mustafa Kemal'in amansız düşmanı olacak ve bunun bedelini hayatıyla ödeyecek olan Lazistan milletvekili Ziya Hurşit yapmıştı. Bazı kaynaklara göre 130, bazılarına göre 202 üyesi olan birinci grup, bünyesindeki ordu komutanlarının da etkisiyle kağıt üzerinde 437 üyesi olan ancak en fazla 365 kişinin katıldığı meclisi başından itibaren kontrolünde tuttu. Mustafa Kemal'in grubuna alınmayanlar Temmuz 1922'den itibaren Erzurum milletvekilleri Hüseyin Avni Bey ve eski meclisi mebusan reisi Celalettin Arif Bey ile Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in etrafında 2. Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla toplanmaya başladılar. Bazı kaynaklara göre 63, bazı kaynaklara göre 90 kişiden oluşan bu gruba da sonradan kısaca 2. grup denildi. 2. grup saltanatçı mıydı? Resmi tarih yazımında 1. grup devrimci, ilerici, laik, cumhuriyetçi, 2. grup ise gerici, dinci, şeriatçı, saltanat ve halifet yanlısı diye değerlendirilir. Oysa ikinci grubun da desteğiyle 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması bir yana o dönemde Mustafa Kemal dahil herkes saltanatçı ve hilafetçi sayılabilirdi. Zira meclisin aldığı ilk kararlarda saltanat ve hilafetin kurtarılması özellikle vurgulanırken 29 Nisan 1920 tarihli Hıyane-i Vataniye Kanunu'nda 5 Eylül 1922 tarihli Nisab-ı Müsakere Kanunu ve Mebusand'ında 18 Eylül 1920 tarihli Halkçılık Programı da 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nda parantez içinde anayasa ve nihayet Mustafa Kemal'in pek çok telgraf ve konuşmasında da saltanat ve hilafet makamının kurtarılması ve korunmasından söz ediliyordu. Dahası bu konudaki en önemli çalışmaların sahibi olan Ahmet Demirel'in tespitine göre Birinci grupta müftü, müderris, şeyh gibi din adamlarının oranı %9,9 iken ikinci grupta %3,2 idi. Medrese okumuş üyelerin sayısı birinci grupta daha fazlaydı. Gruba yönelik bir başka suçlama Mustafa Kemal'in Sakarya Meydan Muharebesi, parantez içinde 23 Ağustos 13 Eylül 1921 öncesinde başkumandanlık makamına getirilmesine karşı çıktıkları yolundadır. Ancak bu iddia da doğru değildir. Grubun itirazı başkumandanlık kanunu ile başkumandana meclis yetkilerini kullanma hakkının üçüncü kez verilmesineydi. Bunun nedeni de söz konusu tarihte taarruz hazırlıklarının çok uzaması ve bu durumun daha ne kadar süreceğinin belli olmamasıydı. İkinci grup başkumandanın belirsiz bir süre için tek karar verici olmasını diktatörlük rejimi olarak görüyor, bunun anayasadaki milli egemenlik kavramı ile bağdaşmadığını düşünüyordu. Ancak sonuçta Mustafa Kemal'in ağırlığını koymasıyla ikinci grup hedefine ulaşamamış ve başkumandanlık kanunu onaylanmıştı. Kişi tahakkümünü engellemek. Eylemleri incelendiğinde iktidarı hedeflemediği anlaşılan ikinci grubun hassas olduğu konuların başında kişi tahakkümünü önlemek geliyordu. Nitekim Mersin Milletvekili Salahattin Bey dediğine göre ikinci grup her türlü şahıs istibdadını önlemek, şahsi hakimiyetler yerine kanuni hakimiyetler ikamesi gayesiyle kurulmuş, meclis diktatoryasına taraftar olup şahıs otokratlığına muhalefet etmişti. Aynı şekilde Hüseyin Avni Bey de varoluş gerekçelerini şöyle açıklamıştı. Büyük Millet Meclisi İdaresi bugün bir takım müstebit kumandanların, valilerin elindedir. Zihniyet değişmiyor. Yalnız sandalye değişiyor. Sonra bunlar istibdatlarını birbirlerine firavun postu olarak terk ediyorlar. İdarenin bundan 100 sene öncesindekinden hiçbir farkı yoktur. Demokrat, halkçı bir hükümetin bir milletin tarihine bakın ve mevcut durumla karşılaştırın. Grubun daha az tanınan bir başka üyesi Hakkı Hami, parantez içinde Ulukan Bey, bugün bile iktidar sahiplerine ders niteliğini taşıyan şu sözleri sarf etmişti. Kişi hukukuna vuku bulacak saldırının ortadan kaldırılması için alınacak önlemler, bir dış düşman için alınacak önlemlerden daha önemlidir. Bir dış düşmanın saldırısını yok etmek için halkı silahlandırmak, onun üzerine yöneltmek ve ona karşı halk yürütmek kolaydır. Fakat bir vatandaşın kişisel hukukuna mevkinin verdiği kudretle saldıracak bir kişinin saldırısını halka anlatmak ve bu saldırının önüne geçmek için yapılacak cezanın uygulanmaması belki ülkeyi yıllarca, yüzyıllarca haraplığa sürükler. Ankara'da gerçekten tek adam tahakkümü olup olmadığına gelince, birinci meclisin ilk işi icra vekilleri heyetini oluşturmak ve başkanlığına Mustafa Kemal'i getirmek olmuştu. 2 Mayıs 1920 tarihli 4 maddelik bir kanunla meclis hükümeti sistemi dolayısıyla yasama ve yürütmenin birliği ilkesi kabul edilmiş, 11 Eylül 1920 tarihli İstiklal Mahkemeleri Kanunu ile buna yasama yetkisi de katılınca tam olarak kuvvetler birliği sistemi uygulamaya geçmişti. 29 Nisan 1920 tarihli Hıyanat-ı Vataniye Kanunu'na göre kararlar alan İstiklal Mahkemelerin faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmesi ve 5 Ağustos 1921 tarihli Başkumandanlık Kanunu ile ordunun başı olan Mustafa Kemal'in meclisin tüm yetkilerinin üstünde toplaması da eklenince daha sonra Kars Milletvekili ve Matbuat Müdürü Ağaoğlu Ahmet Bey'in dediği gibi 1921 Anayasası meclise dolayısıyla Mustafa Kemal'e diktatörlük hukukunu vermişti. Dipnot. İsmet İnönü hatıralarında Mustafa Kemal'in muhalefetten kurtulmak için 1 Aralık 1921'de de diğeri Mart 1922'de olmak üzere meclisi feshetmeyi düşündüğünü söyler. Fırkalaşmaya doğru. İkinci grubun böyle etkin çalışması birinci grubun kurumsallaşması ihtiyacını doğurdu. 16 Temmuz 1922'de iş tüzük tadil edildi. Ama ortada hala bir parti, parantez içinde fırka yoktu. 6 Aralık 1922'de Mustafa Kemal Ankara gazetecilere barış sağlanınca halkçılığa dayanan ve halk fırkası adını taşıyacak bir siyasal parti kurma kararında olduğunu açıkladığında başta Trabzon ve Erzurum olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden itirazlar geldi. Çünkü Sivas Kongresi'nde müdafaa-i hukuklar her nevi fırka cereyanların üstünde olup bakidir ve devam edip gidecektir kararı alınmıştı. Mustafa Kemal'in bu grupları halk fırkasına dönüştürme çalışması açıkça bu kararın ihlaliydi. En şiddetli tepki ise eskiden beri Prens Sabahattin'in adi ve merkeziyetçi görüşlerinden etkilenen ve Mondros sonrasında bölgedeki Rumlarla birlikte özel bir Trabzon kurmayı hayal eden bir eşraf grubunun egemen olduğu Trabzon'dan geldi. Trabzon vilayeti delegeleri daha Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'den başkanlıktan çekilmesini istemişler. Hatta delegelerden İbrahim Hamdi askerlikten istifa ettiği halde kongreye ilk gün üniforması ve padişah yaverliği kordonuyla gelen Mustafa Kemal'e "Paşa, askerlik elbisesiyle kongreyi etkiliyorsunuz. Bundan böyle sivil gelmenizi rica ederim." demişti. O sıralarda henüz liderliği ilan etmemiş olan Mustafa Kemal de elbisesini değiştirmiş ve sonraki toplantılara sivil gelmişti. Trabzon delegelerinin kongreye Doğu vilayetleri için 22 maddelik bir özellik programı sunmaları ve Mustafa Kemal'in kongre tarafından heyeti temsiliye seçildiğini gösteren kapanış tutanını reddetmeleriyle cepheleşme iyice netleşmiş, heyet Trabzon'a döndükten sonra kongre kararlarına ateş püsküren ve gazetelerde memleketin eski iddiaçlarının elinde yeni bir felakete sürüklenmekte olduğuna dair makaleler yazan Ömer Feyzi, parantez içinde Eyüboğlu Bey, Mustafa Kemal'in has adamlarından Deli Halit Paşa'nın kendisini susturmak için Erzurum'a götürmeyi planladığını duyunca İstanbul'a kaçmıştı. O tarihten beri de Trabzon ile Ankara'nın arası açıktı. Ama Mustafa Kemal'in kararlı olduğu anlaşılınca itirazlar başka noktaya kaydırıldı. Örneğin kurulacak partinin adındaki halk sözcüğünü başlangıçta solculuğu ima ettiği için pek beğenmemiş. Ancak Mustafa Kemal halk derken milleti imtiyazsız sınıftan kaynaşmış bir kitle olarak kastettiğini kesin bir dil açıklayınca tartışma bitmişti. Mustafa Kemal halk fırkası konusunu 7 Şubat 1923'te Balıkesir'de Zaganos Paşa Camii'nin minberinden verdiği hutbeden sonra cemaatin sorularını cevaplarken tekrar açtı. Yeni devletin geleceği için endişeleri olduğunu, bu yüzden bazılarının önerdiği gibi köşesine çekilerek dinlenmeyi doğru bulmadığını, kurmayı düşündüğü halk fırkasının halka siyasi terbiye verecek bir mektep olacağını anlattı. 9 Umde Beyannamesi. 1 Mart 1923 günü ikinci grubun liderlerinden Hüseyin Avni Bey 272 oydan 148'ini alarak birinci reis vekiline seçildiğinde o güne kadar küçümsenmeye çalışılan ikinci grubun siyasi gücü herkesi şaşırtmıştı. 27 Mart'ta ikinci grubun liderlerinden Ali Şükrü Bey'in ortadan kaybolması birilerinin bu durumdan rahatsız olduğunu düşündürüyordu. Nitekim Ali Şükrü Bey arama çalışmaları sürerken Mustafa Kemal'in birinci meclisin amacını gerçekleştirdiğini belirten konuşmasından sonra meclis seçimlere gitmek üzere kendini feshetmiş, seçimlere Ali Şükrü Bey'in cinayetinin muhasebesi yapılmadan gidilmemesi gerektiğini söyleyen Saruhan Milletvekili Reşat, parantezde Kayalı Bey dışında olmamıştı. Mustafa Kemal gazeteci İsmail Habib parantezinde Sevük Bey ile konuşurken amacını şöyle açıklamıştı. Kız gibi bir meclis yapalım da. 2 Nisan'da ölüsü bulunan Ali Şükrü Bey'i Mustafa Kemal'in Muhafız Birliği kumandanı Giresunlu Topal Osman'ın öldürdüğü anlaşılmıştı. Çatışma sonucu yaralı ele geçirilen ve öldürülen Topal Osman'ın başsız bedeni Ulus Meydanı'nda sallanırken geçici seçim kanununda bazı düzenlemeler yapıldı. Bir hafta sonra Mustafa Kemal ARMH Cemiyeti Başkanı sıfatıyla meclisteki ARMH grubunun halk fırkasına dönüştürüleceğini belirten 9 Umde Beyannamesini açıkladı. Meclisin tatile girmesinden bir gün önce 15 Nisan 1923 günü 29 Nisan 1920 tarihli Hıyanayet-i Vataniye Kanunu'nda alelace bir değişiklik yapılarak Millet Meclisi hükümetine muhalefet etmek ve saltanatın yeniden kurulması için kampanya yürütmek vatana ihanet olarak tanımlandı. Böylece muhalefetin sesini çıkarmasının mümkün olmadığı bir ortamda seçimlere gidildi. Listeler Ankara'da hazırlanıyor. Kazım Karabekir analarında seçim kurulunun kendisinin de katıldığı ilk toplantısında Mustafa Kemal Paşa'nın "Millet bana güven oyu versin ve mebusların seçimini bana bırakın" şeklinde bir görüş ortaya attığını, ancak karşı görüşlerin ağır basması üzerine bundan vazgeçtiğini söyler ve devam eder. Her taraftan kendisine en çok emniyet verenler listeye girdiler ve hatta hükümet yardımıyla seçime arz oldular. İkinci gruptan kimse namzet gösterilmedi. Halbuki bunların çoğu İstiklal Harbi'nde ilk gününden beri canla başla hizmet etmiş insanlardı. Bu konuda aramızda biraz münakaşa oldu. Gazi, ben muhalif istemiyorum diyerek kendisine sözle veya yazıyla en çok sadakat gösterenleri ve birinci mecliste fiilatıyla bu emniyeti kazananları ve hemen bütün karargahın mensuplarını namzet gösteriyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 272.